Ekonomi hepimizi farklı etkiliyor. Gördüğünüz gibi su tablolarını satmak zorunda kaldı. Duvarı bomboş şu anda.
Aynen, tablolarımı satarak zengin olmanın peşindeyim. Dedim evde çünkü satacak ne var başka? Öyle böyle bir sonraki sefer başka şeyler gitmiş olacak. Bambaşka bir yere gitmiş olacağım. Yine taşınıyorum.
Hayırlı olsun sevgili Su. En azından yakın bir yere taşınıyorsun. Yani şehir değiştirmiyorsun.
Evet, değiştirmiyorum. Hatta o kadar yakın bir yere taşınıyorum ki şu an yaşadığım yerim 5 dakika yürüme mesafesine taşınıyorum. O kadar yakın bir yere taşınıyorum.
Peki Ayvalık'ın en uzak yeri kaç dakika?
Ya yürüyerek. Şimdi küçük köyleri de var 2 saat yürümeni falan gerektiren.
Onları saymayacaksın. Merkezi sayacaksın.
Ha, yani merkeze ben yürüyerek 30 dakikada gidiyorum. O yüzden tamam. 30 dakika diyebilirim herhalde merkez bazında. Ya zaten amfiteyatro şeyinde kurulmuş, planında kurulmuş bir şehir. Yani her yere bir şekilde zaten neredeyse yarım saatte varabiliyorsun.
Her Ayvalık tartışmasına da bunu yedirmeye çalışıyorsun. Zaten amfiteyatro şeklinde kurulmuş bir yer.
Ama havalı bir şey, çok cool bir şey bence ya. Bir şehri amfiteyatro planıyla inşa etmek.
Organik şeyden bahsediyor. İşte tarımdan bahsediyor. Orada zaten amfiteyatro şeklinde kurulmuş bir yer yani.
Vizyon sahibi bir şehir. Vizyon. Vizyon.
Peki tamam. Bu arada kusura bakmayın. Bir süre hem seçim nedeniyle hem de kişisel sebeplerden. Mesela monitörlerimin hiçbirisinin çalışmamamız sebebiyle bir süre yayın yapmadık. Zaten normalde işte Su buraya geldi. Aslında video kaydedelim falan diyorduk. Onu bile yapamadık. Yani yapamadım. Saçma sapan bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla aksayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadarıyla efendim. Ne yaptınız? Haftalık sinema... Haftalık sinema ve dizi gündem değerlendirme programımız bu haftanın 210. ve harika bölümüne hoş geldiniz. Bu programı podcast olarak iTunes, Spotify gibi servislerde de dinleyebilirsiniz. Podcast olarak dinliyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın efendim. Ayrıca katıl tuşuna basıp bize maddi olarak destek de verebilirsiniz. Bahsettiğimiz tüm konulara ait linkleri açıklamada bulacaksınız. Bu hafta Disney'in Lion King'i bir Star Wars tarzı bir evrene çevirme isteğini, Emma Stone'un Poor Things'ini, Secret Invasion'ın ilk 5 dakikası yayınlandı onu, Good Omens'in ikinci sezonunu ve daha birçok şeyi konuşacağız efendim. Başlayalım. I am no man. Fuck.
I see dead people. Oğlum yaramıyorsa iç bana.
First rule of Fight Club is...
Fuck off Hitler.
Şimdi ilginç bir şekilde Disney Lion King'i bir evrene dönüştürmeye karar vermiş. Bunun ilk filmini de zaten 2024'ün Temmuz'unda göreceğiz. Mufasa The Lion King'i izleyeceğiz.
Evet.
Ya abi bunlar hayvan ya. Ya bunların familyası işte arkadaşları üzerinden bir hikaye oluşturmaya gerek var mı ya?
İşte nereden para kırarızın artık bu yani hani sineğin yağı artık bu yani. Hani bunun da çünkü şey var ya mesela Mufasa çekilecek. Sonra kesin olarak oturursa Scar'ın bir de hikayeyi buradan dinleyin falan gibi bir şey gelecek.
Evet, aslında neler sonra yaşadı.
Biz, evet sonra o tutulursa biz ormanın diğer sakinlerinin yaşadığı bir macera falan gibi. Hani böyle bir Alvin ve Sincaplar mı ne öyle bir şey vardı ya. Onun gibi böyle bir orman habitatı macerasına falan dönecek. Böyle saçma sapan bir şey olacak. Ve hani Star Wars da buna örnek vermek için bu arada çok şey bir örnek değil mi? Kötü. Yani kardeşler evet. Arası mücadele, aile içi çatışma. Hani direkt Star Wars, hani aynısını mı yapacaksınız?
Bir de Star Wars evreni genişleyemedi ki yani. Yani böyle genişleyebilen bir evren üzerinden bir şey söylüyor olsa anlayacağım da. Yani Star Wars evreni genişleyemiyor. Hep aynı insanlar üzerine hikayeler izliyoruz.
Ha, ekleniyor çıkıyor mesela Andor Mandor falan filan geliyor da hani şimdi yani. Mesela Scar'ın 6 bölüm hikayesini izler misin animasyon yani animasyon olmasa bile hani bunun tekniği neydi Lion King'in gerçek hayvanlar gibi ama gerçek hayvanlar değil.
Live action diyorlar ama değil de işte öyle arada
animasyon
şey.
Da var falan arada. Yani
çok
bilmiyorum.
Aşırı gerçekçi animasyon.
Ki bence o mesela tam olarak Lion King'in aslında o güzel yanına, o hani efsane ve çok sevilen yanını öldüren bir şeydi bu kadar gerçekçi bir versiyonda çekmek onu. Çünkü
ama
animasyon
güzeldi.
Olarak güzeldi. ben o kadar sevmemiştim.
Çok güzel çekilmişti. Hele o kucaktaki bakışı.
Simba'nın anam, evet.
Çok güzeldi.
Simba'nın bebek ama, hayvan zaten tatlı.
Ya işte sıkıntı şu, burada hani spesifik karakterler üzerine işleyen bir tema olmadığı için, yani random hayvanlar olduğu için konu. Dolayısıyla hani üzerine bir evren inşa etmeye gerek var mı? Hadi bir tane film Mufasa'yı yaptım, tamam. Yani ama yani bir evren yapmayı düşünüyor. Çok ütopik bir şey değil mi? Yani Mufasa'nın önünden geçtiği fil filan. Onun hikayesini göreceğiz bundan sonra. O aslında neler değişti hayatında. Ya ne gerek var abi? Falan. Ne gerek var yani?
Ya bir de bu kadar talep alan bir şey mi ya? Yani hani oturup konuşulduğunda bu şirket içi sonuçta bir karar için konuşuluyor ve herkes evet ben Lion King'in evrenini görmek isterim mi dedi. Ya bunu ortak nasıl karar çıkabilir? Hangi seyirciden böyle bir talep geldi yani? Hayır ben Scar'ın da filmini istiyorum falan.
Ya muhtemelen seyirciyle alakalı değil de işte Lion King'in yeniden çekiminin onlara kattıklarına bakıyorlar. İşte biz çekeceğimiz diğer içeriklerin önüne Lion King koyarsak artı kaç izlenir? Artı kaç Disney Plus abonesi gelir? Ona göre bir maddi hesap yapıyorlar.
Yani sonuçta çocuklara basıyorlar, çocuk basıyor.
1.6 milyar dolar gişe geliri elde etti The Lion King yenisi. Yani dolayısıyla büyük para. Bunu biraz savmak istemeleri de mantıklı. Ama bir evren haline getir, evren zaten işte bütün dünya, hayvanlar filan. Ya o saçma geliyor bana. Bu kadar bariz
bir ormanın çocuğu mu artık? Sonra Mowgli'nin yani, şeyi mi?
Bilmiyorum. Bu kadar sağmaları biraz saçma geliyor. Çünkü hani zaten doğa oradan birisinin başka bir hikayesini yap. Yani hiç çaba sarf etmeyelim ama o para kazanalım. Öyle hissettiriyor bana açıkçası.
Yani bir de mesela Mufasa'nın hikayesini düşünelim. Mesela Mufasa'yı biz şey olarak biliyoruz ya, Simba'nın çok güçlü ormanın kralı olan iyi kalpli babası. Evet. Yani şimdi bu karakterin biz gençliğini ve nasıl kral olduğunu izlediğimizde zaten Simba'nın hikayesi olacak büyük ihtimalle. Aynı olacak yani. Hani Simba da zorluklardan geldi ve kral oldu. Değil mi? Berbat bir insanmış falan. Büyük ihtimalle onda da bize şeyi izletecekler. İşte kardeşimle nasıl can düşmanı olduk falan. Onu izleyeceğiz.
Aslında yani. Scar çok iyi birisiymiş. Aralarındaki mücadeleden sonra böyle bir sonuca varmışlar. Kral olunca değişmiş.
Ya bence mesela Mufasa yerine Scar'ın çekilse daha mantıklıydı.
Ya bakalım şimdilik diyorum yani 3 tane yeni film yapıyorlarmış ve bir sürü televizyon dizisi, yani bir sürü dizi çalışmaları varmış. Allah kahretmesin Babunlar diyorum. Üzerine. Belki de güzel olur yani, şimdi bir şey diyemeyeceğim ama temel olarak, mantık olarak bu hayvan hikayesinin The Lion King üzerinden yapılıyor olması saçma geliyor. Ve biraz da kısıtlayıcı yani. The Lion King Elephant ya. The Lion King diyorsun, sonra bir filin hikayesini mi anlatacaksın mesela? Yoksa sadece aslanların hikayesini mi anlatacaksın?
Yani bir de çok çocuklara yönelik bir genişleme bu evren bazında. Yani yetişkin yani, birinin, mesela Aslan Kral evet çocukluğundan bilir ve yeni çekimini izlemek isteyebilir. Ama kalkıp da Aslan Kral'daki babunların hikayesini ayrı bir film olarak bir yetişkin izlemek istemez büyük ihtimalle.
Yani genel çok olarak çocuklara has bir şey. Hedef kitleleri de çocuklardır diye tahmin ediyorum zaten. Çocuklara hayvanlar üzerinden mesaj verme işi devam ediyor.
Fable.
Bakalım. Emma Stone'cuğumuzun Poor Things'inden fragman geldi. Yorgos Lanthimos abimizin yeni filmi. Mark Ruffalo, William Dafoe ve Jared Carmichael, işte Rami Yusef filan oynuyorlar. Nasıl buldun fragmanı? Bunun konusu ne sevgili Su?
Poor Things, Emma Stone'u karşımıza bir Frankenstein hikayesiyle getiriyor. Ve canlandırılan Frankenstein canavarı olan Emma Stone'un dünyayı keşfetmesini izliyoruz. Ve bunu tabii ki Lanthimos'un tarzında izliyoruz. Ben bu arada Lanthimos'a çok hayran birisi olduğum için aşırı beğendim fragmanı. Bence çok güzel. Ben çok ciddi olarak da Lanthimos'un çağımızın otör yönetmenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çok çok güçlü bir dili var. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bir de Emma Stone'u izlerken mesela onu estetik bulmamak çok zor bir şey. Ve fragmanda hani bedeni farklı bedenlerden bir araya getirilmiş bir varlığın hayata adapte olma çabasını izliyoruz. Hareketleri de işte oran şeyleri koordine değil, hareketleri daha yürümeyi zor başarıyor falan. Ama ona rağmen o kadar güzel bir koreografi yazılmış ki fragmandan gördüğümüz kadarıyla. Ben çok iyi bir film izleyeceğimizi düşünüyorum.
Fragman güzel gözüktü. Dediğin gibi Emma Stone'un filmin hikayesine katkıda bulunan hal ve tavırları çok iyi gözüküyordu en azından fragmanda gördüğümüz kadarıyla. Yorgos Lanthimos olduğundan da biraz insanın ilgisini çekiyor yani. Kötü bir şey
kesin
görsen
tuhaf
de belki
bir şey olacak burada.
Evet. Film daha iyidir diye düşünürsün yani. Ama fragman başladığında kesin fragmanda sevişme sahnesi göreceğiz dedim. Fragmanın başı direkt bunu hissettirdi bana. Bilmiyorum.
Bir saniye yani fragmanın falan ama ya.
Tabii. Ya fragmanın ama kurgusundan onun geleceğini hissediyorsun böyle. Çok ilginç bir histi, bilmiyorum. Belki de şans.
Lanthimos'un filmlerinde genellikle ana tema zaten hep şey oluyor. Klasik yani medenileşme ve medeniyetle beraber gelen ilkel güdülerin bastırılması ya da yozlaşması ya da şekil değiştirmesi. Burada da gene aynı temayı izliyoruz ve bunu şey de yani uzun bir süreci anlattığı belli. Bu kadının biz bu karakterden çıkıp daha işte gemi turuna falan gittiği sahneleri bilmem nesi var. Aslında bir yanıyla baktığında Frankenstein'ın canavarına sahip olamadığı imkana sahip olan bir varlığı izliyoruz burada. Hani terk edilen değil, kendi terk edip dünyayı keşfe çıkan biri. O yüzden anlatılacak hikayenin de ben karşılaştığı zorluklar ve deneyimler sonucu biraz da Pinokyo'vari bir şeyi de barındıracağını düşünüyorum. Hani duygusal bir gelişim hikayesi ve duygu hissetme üzerinden de bir şey. Çünkü sadece fiziksel aktiviteleri deneyimlemiyor yani. Orada bir karakter oluşturma süreci de var. Ve ben Emma Stone'un oyunculuğunu kesinlikle bunu kaldırabilecek bir oyunculuk seviyesi olduğunu düşünüyorum. Herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Mesela Megan Fox'u koy mümkün değil.
Haberde göremiyorum ama bu bir kitap uyarlaması değil mi?
Bilmiyorum.
Ya ben şey doktorun ismine bakınca şimdi Godwin Baxter, Defoe'nun oynadığı karakter. Sanki bunun böyle bir kadını yarattığı gibi bir şeyi vardı.
Bilmiyorum.
Poor Things de olabilir ismi. Hep adını arayınca yeni şeyler çıkıyor ama neyse. Yani ben bunun bir kitap uyarlaması olduğunu hatırlıyorum. Yani daha doğrusu böyle konusu bu olan bir kitap olduğunu hatırlıyorum ama ben ne anlarım? 7 Eylül'de sinemalarda olacak. Bizim sinemalarımızda olacak mı göreceğiz. 7 Eylül'de ben bu sinemalarda olacak mıyım onu da göreceğiz. Secret Invasion'dan bir teaser geldi. Bu teaser'ın altında da bir internet sitesi ve bu internet sitesinden dizinin ilk birkaç dakikasını izleyebileceğiniz bir sayfa geliyor. Teaser, hem teaser hem de o 5 dakikayı konuşmak gerekirse tam beklediğim gibi yani, hem beklediğim ucuzlukta yani, pek mantık aramaman gereken bir işmiş gibi gözüküyor. Yani işte neden arkadaşlarını çağırmadın? Special arkadaşlarını çağırmadın sorusu var. Yani o kadar güzel anlatıyor ki yani filmin şey dizinin saçmalığını. Yani bu kadar fazla süper kahraman olan bir yerde böyle bir şey yaşanıyor ve arkadaşlarını çağırıyor. Yani süper kahramanları çağırmıyoruz. Bence temel sorununu fragmanında, daha doğrusu o 5 dakikanın sonunda yayınlanan şeyde o kadar güzel söylemiş ki yani. Üzerine daha ne kadar konuşmaya gerek var bilmiyorum. Sen nasıl buldun?
Yani ben de çok başarılı bulmadım, heyecanlı şey olmadım yani. İlk işte 4 dakikasında da hani zaten bu Martin Freeman'ın karakteri şu anda Marvel için şey ya, böyle bütçemiz yetmeyen noktada bu adamı koyalım gibi bir şey. Mesela işte şeyde Black Panther'da. Yani yine sonuç olarak diğer ana süper kahraman ekibi kadar almıyor yani sonuçta. O yüzden o biraz daha şey, hani iyi bir oyuncu, Marvel yüzlerinden biri de oldu ama daha da az veriyoruz buna, bunu koyalım gibi bir şey. Şimdi onun yerine kalk mesela şeyde de Roddy var. Roddy mesela, Roddy karakterini hatırlıyor muyuz? Ya da hiç böyle aklımızda kalan gerçek bir sahnesi oldu mu Infinity War'a kadar? Onda bile hoş yani, çok büyük bir sahnesi yoktu da. Yani genel olarak böyle en hani şeyde de olan işte Falcon and the Winter Soldier'da da bir bölümde 5 dakika görünen Roddy burada da gene büyük ihtimalle bir 5 dakika görünüyor falan. Hani bir kahraman da olmuş olsun falan gibi koymuşlar onu oraya. En az para alan olduğu için büyük ihtimalle.
Yani azalıyormuş ya Martin Freeman.
Azalıyordur.
Yılda 1 milyon falan kazanıyormuş.
Yani ona tabii ya, Hollywood standartı. Hele Marvel'da çalışan biri için çok az yani.
Evet.
Marvel evreni için.
Belki bu yıl artar.
Değil mi? Black Panther'da falan da oynamıştı gerçi ama. Yani
bir sene 2 milyon almış belki, olur.
Odur büyük ihtimal. 1 milyon oradan almıştır.
Evet.
Yani böyle hani scroll'lar dünyamıza geldi, bizim dünyamızı istila ediyorlar gibi bir hikayesi var. İlk başta çılgın bir bilim insanı gibi bir karakterle başlıyor işte. Komple teorisi.
Hikaye fena değil bu arada. Sadece kuruluş şekli ve hani bunlarla benim savaşmam lazım. Pezevenk yenilirsen ne olacak?
Evet. Bütün
haber de vermeyeceksin kimseye.
Hayır, bir de şey ya, mesela hani kimseye güvenemezsin mantığı var burada. Bütün dünyayı scroll'lar ele geçirmeye çalışıyor gibi bir hikayesi var. Yani ne kadar çok desteğin varsa o kadar iyi. Hani bu çünkü tek kişi değil, herkes olabilen bir ırk yani. Dolayısıyla tabii ki süper kahraman. İlk aklına gelecekse süper kahramanlarını aramak olur zaten. Yani gerçi işte hani bir Kamala'yı ararsın en azından. En başta Kaptan Marvel'ı ararsın ya. En temelde Kaptan Marvel'ı ararsın. Sen gel getirdin, bizim başımıza saldın bunları, evet. Gel şurayı toparla dersin yani. Hani gezegen buluyordunuz siz bunlara? Oradakiler nerede mesela? Ona gidersin. Gelin alın, sizin eşiniz dostunuz değil mi bunlar falan. Hani ben bir tane adamım ve işte aydan geleceğim, ben kendi başıma dünyayı kurtaracağım demezsin. Hani oranın açığını biraz Olivia Colman'la Emilia Clarke'la kapatmaya çalışmışlar gibi. Ama evet. Ben de böyle çok iyi bir şey izleyeceğimizi düşünmüyorum açıkçası yani.
Emilia Clarke tahminimden daha güzel durdu fragmanda. Onu söyleyebilirim. Talos'un kızını oynuyor bu arada, bilmiyorsanız.
Kaptan Marvel da hani şey yapmıştı, pink şeyini göstermişti Kaptan Marvel'a çağırıp. O kız.
Evet. Bakalım nasıl olacak. Siz de fikrinizi yazın. Bu 5 dakikayı izleyin. Şey de var aşağıda. Bütün konulara ait linkler var. Oradan bakabilirsiniz. Siz de yorumunuzu yazın. Merak ediyor musunuz? Nasıl olacak sizde? 21 Haziran'da yayınlanacak. Biz de zaten haftalık konuşmaya başlarız herhalde. İnşallah. Good Omens'in ikinci sezonundan fragman geldi. Michael Sheen ve David Tennant'ın sadece bence onlar olduğundan ilgi çeken ilk sezonundan sonra.
Ya. Bunu diyemezsin ya. Neil Gaiman'ın nasıl yazdığı diyemem kitap.
Tamam da Michael çok... Sheen ve David Tennant oynamasa bu kadar ilgini çeker miydi yani?
Çeker. Ben kitabını da çok seviyordum. Hayır. Ki daha dizisi ya, hiç olmadan.
Kitabını sevebilirsin. Bu ikiliden başka kim oynayabilir o rolleri?
Ya bence şey de olurdu. Bu fragmanda bana da var ya. Ha?
Bana olurdu. Bana bu rol olurdu.
Hayır, sana olmazdı. Mümkün değil. Yani bence şey, David Tennant gerçekten çok iyi bu arada. Bence o Michael Sheen'den daha da fazla yakışıyor Crowley rolüne. Ama Michael Sheen de çok yakışıyor Azrafel rolüne. Ama başka oyuncularla da bu karakterler canlandırılabilir de. Bence onda sorun yok. John Hamm var mesela. Şeyi oynuyor. İşte Mikail'i oynuyor. Gabriel. Dizide. Cebrail'i oynuyor. Okey. Hani o da mesela şey olarak bence Crowley olarak çok iyi olabilirdi. Kadrosu zaten iyi bayağı dizinin.
Evet.
İlk sezon dünyanın yok oluşunu durdurmak için birlikte çalışan bir melek ve bir iblisin hikayesini anlatıyordu. Daha mizahı falan güçlü bir iş. Burada da şey, Cebrail şeyi terk ediyor, cenneti, bir sebepten dolayı dünyaya iniyor ve böyle bir şey, hafızasını mı kaybetmiş artık ne olduğu belirsiz bir durum var. Bu melek ve şeytanımız bu sefer de bunun yaratabileceği bir krizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Acemi bir melek çalışan da bunlara yardım ediyor gibi bir durum var. Yani zaten şey çok güzel. Neil Gaiman'ın hayal gücü, yarattığı dünyalar çok muhteşem. Yani gerek Mirror Mask olsun, Caroline olsun, işte zaten The Sandman olsun. Bu da aynı şekilde bana çok etkileyici ve eğlenceli geliyor bu hikayede. O yüzden ben çok heyecanlıyım yani ikinci sezon için. Ve çok bekledik yani. Birinci sezon biteli kaç yıl oldu? Bir türlü gelemedi. Pandemiye takıldı falan. Sonunda nihayet geri dönüyor ikinci sezonuyla.
Sen cehennem ve cennete hayal gücü mü demek istiyorsun? 28 Temmuz'da Prime Video'da olacak ikinci sezon. 6 bölümüyle.
Geldik benim hiç ilgimi çekmeyen bir konuya.
Expendables. Bu Expendables'ın diğerlerinden farklı bir konusu var mı sevgilisi?
Yo. Gene bunlar toplanıp
ve kimseyi ekleyememişler. Yani Megan Fox mu artısı bu Expendables'ın bir öncekilerinden?
Zaten fragman bile Megan Fox'la açılıyor. Böyle bir seksüel dövüş sahnesi gibi bir şeyle açılıyor Megan Fox'un olduğu. Yani hiç sıfır, bu kadar yani bir şey ilgimi çekemezdi.
Olayı
yani
neydi?
Bu kadar
böyle
ilgimi çekmeyen bir şey. Emekliler bir araya gelip bir savaşıyor gibi bir şeydi galiba.
Evet, yani bir devasalık vardı ama yani. Bütün aklına gelebilecek herkes oradaydı. Her filmde artıyordu. Şimdi bu filmde 10 kişi var. Yani herhalde 10 kişi vardır diye tahmin ediyorum. Bir de Megan Fox var. Megan Fox da bu aralar ne popüler oldu ya. Diablo reklamında falan oynadı.
Tam erkeklerin izleyeceği film mi? Evet.
Bir de çocukları olay oldu. Bir fotoğrafını koymuşlar çocuklarıyla. 3 erkek çocuğu var. Üçünün de saçı uzun. Bir tanesi de üzerinde kız olmakla alakalı bir tişört giymiş. İşte Megan Fox çocuklarını kız olarak yetiştiriyor falan diye.
Trans ediyor.
Linç yedi. Ya bu aralar bunlar çok popüler. Neyse, Benim ama hayat felsefem artık şu sevgili Su. Şimdi hepinize cep telefonumdan göstereceğim. Çünkü teknoloji yok. I can't do negative today. Positive vibes, positive vibes diye.
Aa, çocuklara getirdikleri hale bak ya. Uf. Ya çocuk olamıyor. Karakter yaşamak zorunda ona da. Ay korkunç bir şey ya.
Ya muhtemelen çocuğa yaptırıyorlardır bunu.
İşte çünkü çok çocuk kötü daha ama
pozitif
yani
diyemiyor. İlkinde söyleyemiyor yani.
Çok korkunç bir şey bu yani.
Olsun, benim çok hoşuma gitti. Ben de çünkü bu aralar o moddayım. Yani negatif hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Sadece pozitif.
Expandables'tan nasıl buraya geldik biz?
Şimdi tam çeviriyordum. Nereden bağlamıştık bunu? Sevgili Su. O kadar güzel bağlayacaktım ki şu an içine etti yani.
Ben çünkü bak, konuşmayı yakalayamadım. Hani şey oldum, hadi, böyle hadi, bir bağla. Şey mi kaçırdım? Bağlayamam. Sen açtın, sen bağla. Bana ne? Bence alakasız. Ben niye bağlayayım senin bana söylemeden kurduğun koordinasyonu?
Dolayısıyla bu Expendables'ı da pek şey yapmak istemiyorum. Üzerine çok konuşmak istemiyorum. Sadece popüler olduğu ve abi nasıl konuşmalınız? Expendables'tan fragman geldi diye birisi söyler diye silmedim. Yoksa birçok şey sildim bugün konularımızdan. Kötü gözüküyor. Yani diğerleri de kötü. Tabii ki bu Expendables serisinin zaten kötü olduğu için arasında izliyorsun. Yani kötü ama hani işte Chuck Norris oynuyor. Arnold Schwarzenegger var filan hani. O kafada izliyorsun ama bu izlenemeyecek bir kafaya doğru erişmiş bence. 22 Eylül'de sinemalarda olacak. Su sanırım üzerine pek konuşmak istemiyor.
Benim yani evet, nutkum tutuluyor bunun üzerine. Bu arada şöyle küçük de bir not düşerim. Sonra bize onun için de laf söylemeyin. Barbie fragmanı da 2 hafta geçtiği için üzerinden almadık listemize. Hani o da bilinsin, atlamış değil.
Zaten bence kötü olacak. Bir türlü bitmek bilmeyen Insidious Dread Door fragmanı geldi. Ya bu ailenin çilesi ne zaman bitecek? Kaç
bu
sene oldu ya?
Bu ailenin çilesi bitmiyor. Ya şöyle bir şey var şimdi. Insidious serisinin ilk filmi çok iyiydi. Çok başarılıydı yani.
Fena değil.
Dolayısıyla evet, o tutulunca devamı gelmeye başladı. İkinci filmde gene bu ailenin bir hikayesi vardı. Sonra herhalde bunun artık bütçesini karşılayamaz oldular. Hani bu karakterler tanınıyor, ünlü falan diye.
Patrick Wilson.
Bu sefer evet. De aynen o zaten şey. Bir de şey de var. Rose Bryan mı kadın usul?
Evet.
İşte o da var. Hani onların daha bütçesi herhalde yüksek geldi. Bu sefer hayalet kovalayan yaşlı teyzemiz üzerinden kurmaya çalıştılar. Ve giderek kötüleşti böyle. Filmlerin kalitesi tık tık tık tık düştü. Şimdi bu 5. filmde o yüzden en son 10 yıl önce Insidious serisine yer alan aileye geri dönüyoruz. İşte çocuk büyümüş bilmem ne, gene bunlara bir şeyler musallat oluyor kapının arkasından gibi bir şey. Yani bu artık bence son böyle bir hani çırpınışlar Insidious için. Bu filmin böyle fragmanından gördüğüm kadarıyla geri kalan son 3 Insidious'tan daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama kesinlikle ilk Insidious'un yakaladığı başarıyı ve kaliteyi yakalayabileceğini düşünmüyorum.
Ben ama sadece bir nihayetinde şu kadın ölsün istiyorum. Yaşlı teyze.
O öldü. O 4. filmde fragmanda öldü.
Şeyde yine var, posterde falan.
Ya şöyle, 4. filmle beraber o kadın şu anda hayalet evreninde aynı şeyi yapmaya devam ediyor. İblisleri yani böyle oraya gelen onun yani bu karakterler gibi rüyasında böyle gelen karakterlere yol gösterip onlara yardım ediyor. Kurtarıyor onları falan gibi durumdaydı en son.
Of,
biraz diyorum öyle saçmaladı yani bu seri, öyle gitti.
7 Temmuz'da sinemalarda olacak ama yönetmen James Wan değil değil mi bu sefer?
Değil, hayır, bu sefer Patrick Wilson'ın kendisi.
Okay. İlk iki filmi James Wan yönetmişti, sonra onun da karşılayamadılar herhalde başka.
Tabii ki.
Başkasını
Conjuring baktı yürüdü gitti falan, bunu salladı heralde. Ölünce saçma sapan yerlere gitti seri.
Su'nun en sevdiği dizi The Witcher'ın 3. sezonundan fragman geldi. Sonunda tam fragmanı geldi. Nasıl buldun fragmanı sevgili Su? Sevdiğine, beklediğine değdi mi?
Yani aslında benim gerçek beklenti seviyemi düşündüğünde kesinlikle fiyat performans. Çünkü pek beklemiyordum zaten. Pek de beğenmedim aynı şekilde. korelasyonu doğru oldu yani benim.
Yani fiyat performans olarak fena durmuyor bence.
Ya bütçe kısılmış zaten, çok belli bir şey. Kıyafetlerden tut görsel efektlere, hani kimi yerlerde Yennefer'ın gözlerine lens takılmış CGI'de morla uğraşmayalım diye falan, yani öyle bir değişimlere gidilmiş. Ve hani kıyafetler çok kötü, kan efektleri falan çok hani şeye sığınmaya çalışmışlar. Biz zaten bilgisayar oyunuyuz. Hani onun gibi sahne, dövüş sahnelerini bilgisayar oyunu vari yaparsak bütçeden kıstığımız çok göze batmaz gibi düşünmüşler. Ama o sahnelerde o kanın fışkırması falan o kadar tuhaf görünüyor ki. Yani ilk sezondaki gibi bir gerçekçilik yok. Bir de hikayeyi de ben tam anlamış değilim. Biz bu sezonda bu üç kişinin bir arada kalma çabasını mı izleyeceğiz sadece? Yani bize fragmanda şey deniyor çünkü. Tarafsız olmak işte sana heykel diktirmez ama işte seni hayatta tutmak için iyidir falan. Hani tarafsız kalmaya çalışan bir üçlü var burada. Bir tanesi zaten büyümeyi öğrenmeye çalışıyor. Ve insanlar bunlara saldırıyor. Bu mu yani? Ve hani o kadar konu yok ki fragmana şey falan eklemişler. Hani Witcher geliyor şey diyor işte ilk defa gerçek korkuyu hissettim falan. Hani o kadar çünkü bir hikayesi yok ki. Bari hani bu sanki çok büyük bir tehdit varmış gibi konuşsun da millet bir şey var zaten.
Jaskier'in ilişkisi olacakmış dizide. Buna heyecanlı değil misin?
Yay, o kimdi?
Şey kimdi işte o? Bart.
Ha yani o çok itici bir karakter. O mutlu olmasın zaten ya.
Saçları çok kötü olmamış mı ya?
Makyaj falan da Vilvalo gibi yapmışlar da böyle takılıyor. Him grubunun solisti gibi. Ne işin var
şey
senin orada, ne yapıyorsun ya?
O dünyanın en güzel adamıydı.
Vilvalo mu?
Evet.
Yok be, iskelet gibi bir şeydi adam.
Ya hadi oradan ya. Adam o kadar emektar, o kadar muhteşem bir insandı ki İstanbul konserlerinde yağmurdan çatı çöktü. Hı hı. Yani şarkı söyleyemeyecek durumdalardı. Yerlere bir yandan şarkı söyledi adam, bir yandan elektronik eşyalar zarar görmesin diye yerleri sildi havluyla.
İyi biri olabilir. Biz ben bu, sadece tip olarak bu arada, güzel demiyorum.
Ama seyirciler de bu arada dizimize kadar su var. Küçük Çiftlik Park'ta böyle gideceğiz yani. Bir yavaş yavaş yerimizde durmakta zorlanıyoruz. Çok kötüydü işte, Türkiye'de organizasyon böyle. Neyse yani... Beklediğim bu benim bu diziden. Yani ilk iki bölüm, ilk iki sezondan sonra zaten bu kaliteyi ve bu boşlukta bir hikayeyi bekliyorum. Hoş Netflix'te çıkan çoğu işten artık aynı şeyi bekliyorum ama evet. Dolayısıyla pek şaşırdığımı söyleyemeyeceğim.
Zaten açıkçası, Kevin'da son sezonu Witcher olarak. Evet, dolayısıyla
açıkçası
hani biraz...
maliyetleri biraz düşürmek için Türk senaristlere de verebilirler artık. Yani çünkü belli ki pek bir fark yaratmayacak. Burada Kızılcık Şerbeti hiç izlemedim. Dolayısıyla onu söyleyemeyeceğim ama Fox dizilerini yazan kimler varsa bence artık The Witcher'da onlar yazabilirler.
Zaten posterlerde benziyor.
Üçüncü sezonun ilk bölümü 29 Haziran'da bizlerle olacak. İkinci bölümü de 27 Temmuz'da bizlerle olacak. Ama yani bir sezon içinde Siri'nin bu kadar savaşmayı öğrenip ustalaşması... Biraz içimden böyle küfrettirmedi değil.
O özel bir çocuk ama her şeyin merkezinde olduğu için onu yapabilmesi normal.
AI bir kere. Başkalarına cinsel saldırıda bulunup üzerine belgeselinizi çekmek ister misiniz? Bryan Singer tam bunu yapıyor. Sevgili Su, neler oluyor?
Neler oluyor? Gün geçmiyor ki bir erkek kişi daha kendini savunmak için abuk subuk yollara başvurmasın. Bryan Singer diye bir karakterimiz var bizim. Bu adamı 2000'lerin James Gunn'ı olarak düşünebilirsiniz. Süper kahraman filmleriyle adını çok ciddi duyuran, işte X-Men'i çeken, Superman Returns'u çeken falan adam. Ve en son işte Bohemian Rhapsody'den filmin bitmesine yakın kovuldu. Çünkü ortaya çıktı ki bu adam 2000'ler ve 90'ların sonu boyunca reşit olmayan birçok erkek çocuğuna işte farklı yelpaze genişliğinde farklı işte cinsel saldırılar, tacizler vesaire gibi şeyler ve uygunsuz davranışlarda bulunmuş. Ve herkes işte bir ihbar çıkıyor, bir ifşa oluyor. Bunun adı mutlaka çıkıyor. İşte başka bir şeyler, şiddet failleri, yani şiddet faili insanların içinde olduğu bir grubun parçası çıkıyor falan. Böyle tuhaf tuhaf her şeyin altından bu adam çıkıyor. İğrenç bir insan. Neyse, şu anda da herhalde o kadar parasız kalmış olacak ki, çünkü kimse artık buna ekmek vermiyor. Kendi finanse ettiği belgeseliyle kendini açıklayacakmış ve struggle'larını, yani yaşadığı zorlukları ve kendiyle mücadelelerini anlatacakmış kendi belgeselinde.
Sanırım başka insanlar da olacak. Yani sadece kendisini anlatmayacak.
Yani işte artık hani neyi anlatacak, kendi tarafında olan insanlar var. Hani şey gibi bir şey ben bekliyorum. Çocukken o kadar zorluklar yaşadı ki işte gay bir erkek olduğu için falan gibi, hani böyle bir onu aklamaya çalışacak ama alenen de yalanlamayacak yaptıklarını gibi bir şey
şeyler
bekliyorum.
Şeyler falan da varmış işte, LGBT bireyler falan da varmış.
Ha, evet. Yani o büyük ihtimalle
dolayısıyla
şey olacak.
Dolayısıyla oradan işte şey toplamaya çalışacak işte.
Evet. Ya kendi de gay çünkü aslında. Ama bu şey değil ya mesela, çok daha tehlikeli bir şey aslında. Hani bir gay olup seksüel böyle davalarını bilmem nesinin açıklaması olarak belgesel çekip LGBT tarafını kendi yanına çekmeye çalışmak. Yani zaten şiddet gören bir kesimi daha da hedef haline getiren korkunç bir suçla aslında aynı potaya koyuyorsun. Çok yanlış bir şey. Yani çok bencilce bir şey aslında adamın yaptığı şey. Hiç kimseye, kendi dışında hiç kimseye fayda sağlamasını umursamıyor. İğrenç bir insan.
Bu Bryan Singer üzerine çok konuşmaya gerek yok da son zamanlarda şeye çok denk geliyorum. Sana onu sormak istedim. LGB'nin geriye kalanlardan ayrılma çabası hakkında ne düşünüyorsun? İnternet şu anda onlarla dolu.
Ben çok hakim değilim. Dolayısıyla bilemiyorum. O şeyde ne oluyor ama zaten yani giderek en son artık sonuna artı konuldu, hani sürekli sonuçta kişinin kendi seksüel yani cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, hani kişinin kendine çok özgü bir şey olduğu için sürekli o tanımlarla çeşitlenmeye başladıkça harf yetmemeye başladı ya da harflerin paylaşımında sıkıntı yaşanmaya başladı. O yüzden genel olarak bir artıyla o sorun çözülmeye çalışılıyor. O yüzden şu anda da LGBT'yi görünürlüğü giderek artıyor. O yüzden böyle bir krizde yaşanmış olabilir. Sonuçta insanlar olarak her şeyimiz kategorizasyon zaten. Ben oraya girmem, ben buna girmem, ben ya buna uymam falan.
Bir de sert bir dilleri var. Yani şey diyorlar işte, biz sadece biyolojik olarak, yani bir tercih olarak değil, biyolojik olarak işte LGBT birey olanları savunuyoruz. Geri kalan her şey
kimlik.
Dolayısıyla bizim davamızla onların davası aynı değil gibi bir platform üzerinden yürüyorlar. Biraz bence bu biraz son dönemde trans bireylerin aşırı tutumlarının bunda etkisi olabilir. Çünkü onların davranışları bu sefer diğerlerini etkilemeye başlıyor. Aynı kategoride gözüktükleri için. Bakalım orası ne olacak? Çok ilginç.
Yani daha, şey bence
daha
ben çok
haklarını alamadan kendi işlerinde bu tartışmaya girmiş olmaları.
Sol gibi fraksiyonlara ayrılıyorlar. yani şey bence bu arada bilmiyorum. Ben şimdi çok tabii hakim değilim o kısma ama.
Berk kimlik yerine tercih dediği için burada onun üzerine itirazımı belirtiyorum.
Diğer tanımları bilmiyorum, hani plus'ın içine neler giriyor ama bunların hiçbiri bence tercih denemez aslında. Şey biliyorum, biseksüeller genel olarak en çok şikayetçi olanlar aralarında. Çünkü onlarınkine böyle şımarıklık ya da böyle bir açgözlülük gibi bakılıyor. Tuhaf bir yaklaşım var onlara dair. Hani böyle sen de ne ayranım döküyorsun ne bilmem ne falan gibi yaklaşıyor biseksüellere niyeyse. O yüzden öyle bir yanlış şey var. Ama bilmiyorum, çok net hani ayrılmalı mı ya da ya bir de bir insanın ya da bir grup insanın bütün lezbiyenler adına, bütün gayler adına böyle açıklamalarda bulunuyor olması bana çok cüretkar geliyor. Yani genel olarak hani hangi kesime dahil olursak olalım herhangi bir grup insanın hepimiz adına böyle keskin konuşabilmesi bana çok acayip geliyor ve çok yanlış geliyor yani.
Evet, o zaman ilgili bir konuya geçelim. Stan Lee'nin de belgeseli. Bilmiyorum nasıl bağlayacağımı düşünemedim. Bu bölümde belgeselleri konuşuyoruz. Stan Lee'nin belgeseli gelecekmiş 16 Haziran'da. Ya
hak
çok fazla
bir belgesel bence ama.
Hak edilmiş bir belgesel de yani başka şeylerin içinde Stan Lee'nin neredeyse belgeselini çok fazla izlediğim için. Yani Marvel sinema evreninin nasıl başladığı anlatmak için de zaten Stan Lee belgeseli yapıyorlar yani öncesinde. Dolayısıyla bilemiyorum ne kadar ekstra bir şey görebileceğiz. Ya ben bu fragmanda gördüğüm bütün sahneleri izledim mesela daha önce. Bilmiyorum. 16 Haziran'da gelecek ama Disney Plus'a. Sen ne düşünüyorsun? Merak ediyor musun?
Yani Stan Lee çok sevilen bir isimdi. Ve gerçekten de hani Marvel'ın şey yani yaratıcısı adam. Koca bir evreni yaratan kişi. Ve evet kesinlikle bir belgeseli gelmesini hak ediyordu. Ama bu belgesel bana çok kapsamlı gelmedi izlediğim fragmanda. Yani hani böyle gerçekten onunla ilgili daha önceden bilmediğimiz bir şeyi öğreneceğimiz ya da böyle bir onun iç dünyasına ışık tutan bir şey değil. Yaptığı işlerin bir seçkisi gibi daha çok. O yüzden ben mesela Marvel'ın ötesinde bir Stan Lee tarzı bir belgesel olması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok bir şeylerin değişebilmesi için ya da Stanley'e dair yeni bir şey öğrenebilmemiz için.
Peki King on Screen, Stephen King'in sinema dünyamıza etkisini anlatan bir şey gelecekmiş. Belgesel gelecekmiş. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Buna tabii ki daha heyecanlıyım. Çünkü korku sineması ile alakalı olduğu için. Bir de Stephen King gerçekten hani çok büyük korku filmlerinin ya hani kitabının uyarlandığı kişi ya ilhamı ya bilmem nesi falan. Gerçekten çok yani household bir isim derler ya sektörde. Hani bu sektörün en böyle en önde gelen isimlerinden biri anlamında kullanılır. Öyle bir adam. Ama bir yanıyla da şey tabii yani Stephen King'i biz zaten sürekli olarak böyle bir Kubrick'le savaşından tut bilmem ne yani o kadar biliyoruz ki aslında çoğu filminden hoşnut olmadığını. Evet. Dolayısıyla mesela Shining'i buraya koyacaklar mı mesela? Burada olacak mı Shining yani? Adamın hiç memnun olmadığı hatta sonrasında Kubrick'in ki zannedilmesin diye kendi tekrardan Shining'i ayrı bastırdığı falan bir durum var yani. Ya da mesela Doctor Sleep. Mesela o olacak mı burada işte inanılmaz büyük başarılar arasında? Çünkü Doctor Sleep çok büyük bir başarı değildi. Hani o yüzden bilmiyorum nasıl bir parlatma süreci olacak. Ama izlerim ben.
Göreceğiz.
Kesin izlerim yani.
Göreceğiz. 11 Ağustos'ta sinemalarda olacakmış ama internetten izlersiniz 8 Eylül'de diye düşünüyorum. Ve ne izlediye geçiyoruz. Ben hızlıca ne izlediklerimi söyleyeyim. Bu hafta sadece 4 şey izledim çünkü. Sarah Silverman Someone You Love izledim. Yeni stand-up'ı. Ya bir insan bir gram değişmez mi? Değişmeli yani. Hala ilk stand-up'ıyla aynı espriyi yapıyor yani. Tamam Yahudisin ya. Tamam yani. Hani üzerine güzel bir espri, yeni bir espri çıkarmış olsan tamam da. Yani tamam. Benim gibi yani. Ben de mesela üzerine bir gram katamadım. Hala Yahudi arkadaşlarıma aynı espriyi yapıyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda sen anlarsın diyorum, bana bir tavsiye ver. Yani üzerine bir şey kat yani. Ben bunu para için yapıyor olsam ben düşünürüm bunu esprilerimi daha iyi bir hale getireyim diye. Neyse. Sarah Millican, Bobby Dazzler izledim. O da bir stand-up. Tahminimden kötüydü ama yani Sarah Silverman'ı hemen öncesinde izlediğimden çok iyi geldi. Dolayısıyla çok objektif yorum yapamayacağım. Zaten objektif yorum diye bir şey yoktur, o ayrı konu da. Kafam biraz o yüzden hani ondan sonra çok güzel geldi bana. O kadar güzel değildi tahminen.
Daha merhametli yaklaşabiliyorsun şu an.
Evet, evet. Ted Lasso bitti. Çok beklenen bir sonla bitti. Dolayısıyla o biraz hayal kırıklığıydı ama insanlar bazen bunu bir futbol komedi serisi olarak tanımlıyor. Bu bir futbol komedi serisi değil yani. Futbol burada sadece bir araç olarak kullanılan bir şey. Ama şeyi görmek, İbrahimovic'in benzeri bir karakter yapmaları ve onunla yani birkaç bölüm boyunca dalga geçmeleri çok hoşuma gitti bu sezonda. Güzel bir diziydi bu arada yani. Bütün sezonlarını değerlendirirsek izlenmesi gereken dizilerden bir tanesiydi. Tabii ki arkadaşım önerdiği için Silo'ya başladım. Çünkü ben arkadaşlarına ve onların fikirlerine değer veren bir insanım.
Canım.
Silo'ya başladım. Çok fazla bende şey hissi yarattı. Bu trende geçenin ismi neydi?
Snowpiercer.
Snowpiercer hissi yarattı ama filmi değil, dizisinin hissini yarattı. Yani yatay değil, dikey bir yerde aynı hikaye. Bir engine'i var. İşte arkadakilerle öndekilerin yaşantıları farklı. İşte çok bildiğim bir şeyi izliyormuşum gibi hissettim. Bu yüzden yeni bir şeyler olması için dua ettim. Ama henüz olmadı. Ve aynı yere savruluyormuş gibi hissettirdi. Hep bir gizem, işte bir şey olacak diyor ama onların altından çok basit şeyler çıkıyor. Hep bir tease ediliyorum. Karşılığında bir şey almak istiyorum ve bunu bekliyorum. Benim izlediklerim bunlardı efendim. Sevgili Su.
Ben The Five Devils'ı izledim. Güzel bir film. Bir çocuğun, özel güçlere sahip bir çocuğun eve ziyarete gelen teyzesiyle yaşadığı bir çatışmayı aslında anlatıyor bize. Bayağı ilginç, bilim kurguya giren bir film aslında. Çok hafif bir şekilde. Tavsiye ederim, ben keyif aldım izlerken. From'un ikinci sezonu geldi. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. From çok güzel bir fikirle başlayıp ilerleyişinde birazcık sıkıp finalinde başarısız bir şekilde yapmıştı bence. O yüzden de hani ikinci sezonda bana böyle çok büyük bir beklentiyle başlamadım ve bana da zaten çok büyük bir beklentiye sebep olacak bir şey de vermedi. İkinci sezon henüz devam ediyor. Bakabilirsiniz. Dungeons and Dragons'ı izledim. Yani bence oyun uyarlamalarının nasıl yapılmaması gerektiğine dair birçok diğer örneğin yanına eklenebilecek bir film. Yani pek keyif almadım, mizahı beni yakalamadı. Görsel efektleri tamam okey ama yani çok böyle bir şey, hani 90'larda bu film çekilmiş olsaydı evet çok sevilebilirdi bence. Çok 90'lar mizahı geldi bana. Ama hani okey, yani görsel efektleri iyiydi bayağı, onu söyleyebilirim. Renfield'ı izledim. O da ne yazık ki benim için biraz hayal kırıklığı yaratan bir film oldu. Çok ortalama bir film
ben,
çıktı.
Ben yani. De izledim bu arada. Bir hafta önce izlediğim, onun için koymadım ama evet çok kötüydü
yani. Evet yani hani güncel meseleleri işte böyle bir hani gaslightingleri şunları bunları koyalım ama bunu çağlar boyunca bilinen ve toksik bir ilişki yürüten Dracula ve onun hizmetkarı üzerinden anlatalım gibi bir şey var. Bence tutmuyor, olmamış. Ki yani makyajlardan şeye, prodüksiyon tasarımına falan her şey kötü. Sadece Nicholas Holt çok iyi. Nicholas Cage zaten tabii ki her zaman çok iyi aşkım. Onun haricinde çok beğenemedim.
Holt abimiz zaten neredeyse çok iyi oluyor.
Evet, çok tatlı bir insan kendisi. Çok güzel birisi. Anna Nicole Smith, You Don't Know Me diye bir belgesel geldi Netflix'e. Herhalde Pamela Anderson'ın hem dizisi hem de ardından belgeseli geldiği için çok açgözlülüğe girmiş olacaklar ki hemen Anna Nicole Smith de gelmiş. Ya, yani şöyle, belgeselde beni tanımıyorsunuz gibi bir iddia var ama bütün belgesel Anna Nicole Smith hakkında yazılıp çizilen ya da gazetelerin onu nitelediği her şeyin aslında gayet doğru olduğunu ve altında hiç de böyle bir farklı bir hani derinlikli bir karakterin falan bulunmadığını öğreniyoruz. Zaten kadının kendi çocuğu ve eski kocası da belgeselde yer almayı tamamen reddetmiş. Ben böyle saçma sapan bir şey de olmak istemiyorum demişler falan. Adamın resmi açıklaması böyle. Yani hiç gerek yok izlemenize. Çok anlamsız bir şey. Eight for Silver diye bir korku filmi izledim. Bayağı ilgimi çekti. Yani tema olarak ruhlar bilmem ne değil. Daha böyle canavar hikayesi aslında. Tarih filmi diyebiliriz sanırım. Bayağı da böyle ilginç bir hikayeye doğru gitti. Kesinlikle onu tavsiye ederim. Korku filmi seviyorsanız izleyin. Influencer da Shudder'ın yeni korku filmlerinden bir tanesi. Ay ben hiç beğenmedim. Bence çok kötüydü. Ve Shudder'ın korku filmleri genelde ortalama ya da ortalamanın bir tık üstü olurlar. Bu o da değildi yani. Çok başarısız buldum ben. O yüzden ne yazık ki bunu tavsiye edemeyeceğim sizlere. Yani çünkü tamamen şey yani gene fenomenlerin aslında bakın ne kadar bomboş ve onları avlayan biri var falan gibi bir hikaye. En sonunda da işte bakın işte o da aslında bu da yanlış falan gibi abuk subuk saçma sapan bir noktaya bağlanıyor. McGregor Forever diye bir belgesel geldi gene Netflix'e. Bu şey MMA dövüşçülerinden Conor McGregor'ın hikayesi. Ben bu arada adamı tanımam etmem. Doğan'ın ilgisini çekti diye açtık. Sonra ikinci bölümde sıkıldı. Ben de başladım bari bitireyim diye. Sonraki iki bölümü tek başıma izledim. İlgimi çekmedi halde. Ve adam full yenildi. Hani hikaye böyle şey hani forever işte yok sınır tanımayan dövüşçü her zaman ayağa kalkar. Sürekli bir arka planda bir ses var ya koçu ya bilmem nesi. Conor zaten böyledir. Ona işte öyle bir moda girdi mi her şey biter gözü görmez falan. 5 dakika sonra adam yeniliyor habire maçlarda. Böyle bir belgesel izledim. Anlamadım amacını. Ama çok seviliyor herhalde sanırım. Umarım iyi bir iyi olur yani sonucu. Bir de Kurak Günler geldi. Onu izledim Emin Alper'in. Çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Ben bu kadar geç kaldığım için çok üzülüyordum zaten izlemek konusunda. Kesinlikle tavsiye ederim. Hele ki seçim sonrasında izlediğinizde daha da bir vuruyor sizi. Ben çok çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Aldığı bütün övgüleri de kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Ve aldığı bütün saldırılarında Allah belasını versin. Kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Hepiniz izleyin. Koşun koşun izleyin yani.
Ben izlememenizi tavsiye ediyorum. Positive vibes only.
Moralim bozuluyor bir tık evet. Ama yani çok başarılı bir film. Anlatımı ben, her
bu,
şey.
Benim bu aralar izleyebileceğim bir şey değil kendisi tekrar. Zaten yorumlarımızı yapmıştık diye hatırlıyorum kanalda falan. Bu hafta soru yorum yapmayacağız. Bir önceki hafta çok uzun zaman olduğu için. Bu videoya yaptığınız yorumları ise haftaya okuyacağız efendim. Sen yeni evinde mi olacaksın haftaya?
Haftaya cumartesi taşınıyor olacağım.
Yok, gün taşınmayla geçeceğim.
Evet, bir sonraki videoda hala eski evimde olacağım.
O zaman haftaya görüşürüz. Bizi Instagram'da, TikTok'ta Twitter'da takip etmeyi unutmayın efendim. Bize ufak tefek destek vermek isterseniz katıla basabilirsiniz. Twitch'te bizi takip ederseniz de canlı yayınlarımızdan haberdar olursunuz. O kadar iyi geçiyor ki canlı yayınlar, inanamazsınız ya. Kendinize iyi bakın.
Hadi hoşçakalın.